Merhabalar sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ta bugün astroloji meselesi var. Kaynana sorunu var. Zaten ikisi olunca yeter. Gerisine muhtemelen zaman da kalmaz zaten. İkisi de önemli bir mesele. Yine uzun sorular, yine öğretici sorular olduğu için okuma durumundayım. Diyor ki bir izleyicimiz, Nihan Özen, size danışmak istediğim bir husus var diyor. Ben amentü esaslarına inanan, İslam'ı yaşamaya çalışan bir Müslümanım. İman esaslarım tamam demek istiyor. Genel anlamda astroloji ile ilgilenen biriyim. Yani hiçbir gücü yıldızlara bir güç atfetmeden, her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilerek ilgileniyorum diyor. Astroloji hayatıma girmeden önce ben de buna çok karşıydım. Ama biraz inceleyince gezegenler ve insanlar arasında sembolik olarak açıklanan çok güçlü bağların olduğunu gördüm diyor. Bu beni Allah'ın kainattaki sistemi karşısında pes ettiriyor diyor. Kişilerin doğum saatine bağlı olarak yıldız haritası dediğimiz şeyi ben insanların psikolojisini anlamak için inceliyorum diyor. Bunu gaybi öngörülere hiç dalmadan yapıyorum. Gaybı yalnız Allah'ın bilebileceğini biliyorum, bunun bilincindeyim. Ancak Peygamberimizin bu konudaki hadis-i şerifleri beni biraz ürküttü diyor açıkçası. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir diyor, merak ettim. Yardımcı olursanız sevinirim diyor, saygılar diyor. Nihan Özen, biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Doğrusu bildiğiniz gibi bu gök cisimleriyle ilgili olan uğraş alanı diyelim, bilim demeyelim. Uğraş alanını eskiden İslam alimleri ikiye ayırmışlar. Bir, gökte var olan cisimlerin şekilleri, hareketleri, birbirlerine yakınlıkları, uzakları, hesapları, ayın seyri seferi, güneşin seyri seferi vesaire konusunu inceleyen ilmi nücum demişler buna, yıldızlar ilmi. Bu sonradan astronomi adıyla anılır olmuş ve bir bilim haline gelmiş. Müslümanlar da bu astronomi biliminde de ilk defa söz sahibi olanlar Müslümanlar olmuşlar. Neden Müslümanlar olmuşlar? Çünkü Müslümanlar için zaman çok önemli. Bütün ibadetler belli zamanlara göre yapılıyor. O zamanların başlama ve bitiş süreleri var. Efendim hac öyle, diğerleri öyle. Onun için zamanları böyle çok dakik anlayabilmek için Müslümanlar tarih boyunca astronomi denen bilimin temelini atmışlar ve çok müthiş gelişmeler sağlamışlar. Sonradan her konuda olduğu gibi o konuda da gerilemişler. O ayrı bir şey. Buna astronomi deniyor bugün. Bunda bir problem yok. Hatta eskilerin ifadesiyle merhub olan bir uğraş alanı. Yani teşvik edilen, hoş görülen, istenen bir şey. Yapabiliyorsanız yapın. Allah diyor ki: "Kulun zuru ma fi's semavati vel ard." Yerlerde, göklerde neler var? Bakın diyor. Yani bu bakma emri aynı zamanda belki astronomi gibi bir bilimin ortaya çıkmasına sebep olmuş vakti zamanında. Belki bunu istiyor zaten insanlardan Allahu Alem. İkinci bir yıldızlarla meşgul olmanın ikinci bir yönü var. Böyle sabit olan bilime konu olabilecek alan değil de yıldızlarda bir takım güçlerin olduğunu varsayan, işte o yağmur yağdıysa Mutırna bin neva diye bir sözleri var Arapların. Mesela işte falan yıldız sebebiyle yağmur yağdı, yağmurlandık, yağmur geldi, yıldızı yağmur yağdırdı, falancayı işte falan yıldız yaptı, filancayı filan yıldız yaptı gibi böyle yıldızlara güç veren, sanki Allah'ın gücü gibi bir takım müstakil, bağımsız güce sahip varlıklar gibi gören bir inanç var eskiden beri. Ve bu inanç üzerine kurulu yıldıznameler gibi, fal bakmalar gibi, hatta burç falları gibi gelişen bir alan var. Buna da astroloji diyorlar. Öbürü astronomi, astronomi bir bilim. Öbürü de astroloji, astroloji ise bir bilim değil. Bir varsayım, bir batıl inanç çoğu itibariyle. Dolayısıyla astrolojiye İslam değer vermiyor. Yani yıldızların bu varsayılan, tasavvur edilen etkileşimlerinin olacağını, bunların bizim hayatımızda belli hükümler ortaya koyacaklarını İslam alemleri kabul etmiyorlar ve bunu yasaklıyorlar. Hatta bunu şirkle, efendim belki küfürle denk tutuyorlar. Çünkü Allah'a ait olan gücü yıldızlarda görme anlamına geliyor bu. Dolayısıyla böyle bir inanç, böyle bir uğraş alanı Yasaklanmış İslam'da. Ama bununla beraber şu da bir gerçek, bunu da kimse inkar etmiyor. Yani Allah'ın gökyüzün dediğimiz feza-i itlakta milyonlarca, milyarlarca varlığı var. Yıldızlar var. Dünyanın belki 1000 katı yıldızlar var. Işığı bizde belki 1 milyon, 3 milyon, 10 milyon yılda ancak gelen varlıklar var. Korkunç bir şey ya da müthiş bir şey, korkunç demeyelim. Böyle bir alem var. Şimdi her şeyin her şeyi etkilediği bir varlık dünyasında, oradaki bir takım yıldızların, bir takım gezegenlerin, bir takım başka gök cisimlerinin etrafındakileri, komşularını, hatta dünyayı etkilememeleri mümkün değil. Ay da etkiliyor, güneş de etkiliyor, efendim depremler güneşin efendim seyru seferiyle alakalı olabiliyor. Ay geldiğinde met ve cezir olayları olabiliyor. Bunu bizatihi gözlerimizle gördük, okyanusta gördüm ben. 1 kilometre gidiyor deniz, efendim gece sonra akşama doğru tekrar geliyor vesaire. Bunlar bu etkileşim. Ama bu etkileşimin mantıki, ilmi efendim bir yönü var ve o insanlar onu inceliyorlar. O aslında astrolojiye girmiyor. Dolayısıyla insanların mizaçlarını etkileyebilir mi? Gök cisimleri etkileyebilir. İnsanların falan ya da filan aylarda, filan günlerde doğmuş olmaları onların yapılarında farklılıklar oluşturabilir mi? Psikolojik durumlarında veya maddi durumlarında olabilir, mümkün. Bilmiyorum, bilim olur diyorsa kabul ederiz ama bu olabilir. Onun içindir ki mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kameri ayların 13, 14, 15. günleri, ki bunlara eyyami bil, yani beyaz günler, yani ayın parlak olduğundan dolayı parlak günler tabir ederler. O günlerde oruç tutmayı tavsiye ediyor. Yani o günlerde diyorlar ki ayın tam dolunay olduğu o günlerde dünyaya etkisi çok daha fazla oluyor. Çünkü hiçbir tarafı gizli kalmıyor ayın ve insanların mizacında bir hırçınlık, bir kötü durum ortaya çıkarıyor. İnsanlar suç işlemeye meyyal oluyorlar. Hatta Cevat Akşit hocamız, Allah selamet versin, anlatmıştı Amerika'dan döndüğünde. Orada bir araştırma kendisine göstermişlerdi veya anlatmışlardı. Efendim hapishanelerde yapılan bir araştırmada suçluların, mahpusların pek çoğunun, yani oranlama itibariyle hep o günlere denk gelen günlerde suç işledikleri ortaya çıkmış olduğu görülmüştü. Ha, demek ki bu etkileşim mümkün. Böyle bir etkileşim var. Fakat bunların var olması böyle bir hayali bilim gibi bir şeyi ortaya atmaya, ortaya çıkarmaya ve yıldızlarda böyle müstakil kendi başlarına birer güç görmeye insanları götürmemeli. Bu astroloji olur. Astroloji de İslam'da haramdır. Onlara böyle hüküm çıkarma, yıldıznameye bakıp işte geleceğiyle ilgili, şu suyla ilgili, bu suyla ilgili bir şeyler söyleme. Bunlar şirk derecesinde günah olan şeylerdir. İnsanlar bunlardan kaçmaları lazımdır. Aynı şekilde bu yıldız falları ya da burç falları filan, ki pek çok inançsız gazetede bu falların olduğunu görürsünüz. Benim de eskiden beri dikkatimi çeken bir şeydir bu. Aslında İslam'a inanmayı batıl inanç sayan bu medya gazetelerinde veya televizyonlarında efendim her gün insanları kandırmak için burç falları yayınlarlar. İnsanlar da alırlar bunları, okurlar. Hangi burçlarsın efendim? Boğa burcundan. İşte bugün şöyledir, böyledir filan derler. Gafil zavallı insanlar da bunlara itibar ederler. Aa, acaba var mıdır derler. Genellikle insanların hep istedikleri şeyleri yazdıkları için de hoşlarına gider. Böylece onlar böyle sineklerin örümcek ağına çekilmesi gibi çekilirler. Ağa tutulurlar. Şeytanın ağına. Ondan sonra da imanları ne kadar varsa onu da kaybederler. Allah korusun diyelim. Şimdi yine uzunca bir soru, öğretici bir soru olduğu için, derdimiz, sıkıntımız olan bir soru olduğu için yine alacağız. Olduğu gibi hep böyle uzun sorular rastladı bugünlerde. Hocam diyor, eşim nasip olursa seneye askere gidecek. İnşallah hayırlı gidiş gelişler olsun. Ben şu anda eşimin memleketinde yaşıyorum. Kayınvalidimle evlerimiz çok yakın. Fakat kendisiyle anlaşamıyoruz. 2 gün bir arada kalsak 3. gün muhakkak bir problem çıkıyor. Evliliğimin ilk yılında beni eşime şikayet etmiş ve o ana kadar ne kadar hata ettiysem hepsini ona sayıp dökmüş. Demek ki hatalarını da itiraf ediyor bu kardeşimiz. Bu davranışından dolayı ona karşı duyduğum muhabbeti tamamen yitirdim. Tabii bu normal. Çünkü bu davranışı eşimle aramızı açtı diyor. Benim de en hassas noktam eşler arasındaki münasebetin zedelenmemesidir. Doğru. Akabinde diyor, daha benzer olaylar birbirini takip etti. Size sorum, eşim askere gidince kayınvalidimle kalmak zorunda mıyım ben diyor. Çünkü onlar öyle istiyor. Dinimizin bu konudaki hükmü nedir diyor. Beraber kalmamız halinde yine anlaşmazlık çıkmasından ve bunun askerdeki eşime yansımasından çok korkuyorum ve kendi ailemin yanında kalmak istiyorum diyor. Acaba dinimizin bu konuda yaklaşımı nedir? Allah razı olsun diyor hocam sizden, ismini yine vermeyelim. Sizden de Allah razı olsun ve böyle olan herkese de her kaynanaya merhamet, her geline de sabır dileyelim. Yani her zaman suçlar kaynana da olmuyor. Gelinlerde de oluyor. Modernleşince gelinlerde oluyor. Gelenekçi olunca kaynanalarda oluyor. İkisinin arasındaki sağlam gelenek olan İslam'a tutunduğunuz zaman işler halloluyor. Yani biz diyoruz ki ailemiz üzerinde 3 tane etki var. Bizim ailemiz işte %20 diyoruz modern. Daha önce söylemiştik belki. İşte 30 gelenekçi, geriye kalan da efendim Müslüman veya %20 İslam, geriye kalan modern ve şey. Şimdi modernlik bireyselliği getiriyor. Gelinleri kaynanalara, kaynatalara, eskilere, yaşlılara karşı saygısız kılıyor modernlik. Gelenekçilik kayınpederleri, kayınvalideleri despot yapıyor, buyurgan yapıyor. Efendim biraz bazen haksız yapıyor, zalim demek istemedim çok hakaret olmasın diye. Ama İslam ise herkese hakkının verilmesi demek. Kur'an ifadesiyle وَآتُوا كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّ. Her hak sahibine hakkını verin. Ya da وَآتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّ. Her hak sahibine hakkını ver. İslam da böyle diyor. Dolayısıyla gelinin de bir hakkı var, kaynananın da bir hakkı var. Kaynanalar böyle buyurgan olmamalı. Kaynanalar muhtaç değillerse gelinlerinden hizmet beklememeliler. Hatta gelinlerinden hiç hizmet bekleme hakları yok. Çocuklarından hizmet bekleme hakları var. Ama çocuklarının eşleri de güzel bir eşse, hanımefendi bir eşse, kocalarıyla birlikte olmak istiyorsa, huzurlu, sevap dolu bir aile kurmak istiyorsa, kocasının annesine, babasına da gerektiğinde yardımcı olmalı, destek olmalı ve bakmalıdır. Onlar ayrı bir şey. Şimdi böyle bir durumda efendim kaynana belki kıskançlığından dolayı ille de gelini kendisinde kalsın istiyor. Gelin de diyor ki yani yine bu huzursuzluk çıkacak hiç olmasa annemde kalayım diyor. Böyle bir hakkım var mı? Elbette var diyor. Eğer kalma şartlarınızda gayrimeşru bir durum yoksa o zaman sizin ya kendi evinizde kalmanız, varsa yanınızda bir arkadaş kalabiliyorsanız kalmanız veyahut da kendi annenizin yanında kalmanızda hiçbir sakınca yok. Delikanlı da, askere gidecek olan delikanlı da bunu hoş karşılamalı. Annesine babasına da durumu izah etmeli. Yani anne gelip her gün kavga edeceğinize ya gitsin dursun babasının evinde, annesinin evinde filan diye birazcık da hanımını suçlayıcı böyle görünüşte. Çünkü hanımından yana tavır alırsa anne baba kırılıyor bundan. Ondan yana tavır almadan yani bırak gitsin anne ya zaten sana ne yardım olacak ki filan dursun orada ya ben gelinceye kadar gibi annesini babasını da memnun ederek hanımını annesinin yanına göndersin bence. Bunda bir sakınca yok. Kaynananın böyle bir şeyde ısrar etme hakkı yok. Efendim kız gelinin de orada kalma mecburiyeti yok. Bir başka ilginç soru belki yine bunlarla yakın alakalı bir şey. Diyor ki bir izleyicimiz, babanın diyor dilediği bela gerçekleşir mi diyor. Yani bedduası tutar mı diyor. Babanın bedduası tutar mı? Çocuklarına devamlı kızan, onları azarlayan, huzuru bozan bir babayla ne yapılabilir diyor. Allah'a dua edilir, ne yapılabilir yani. Biz görüşmek istemiyoruz. Annemden ayrıldı, başka bir kadınla evli filan diyor, ismini yine vermeyelim izleyicimizin. Böyle bir baba bir taraftan da bize beddua ediyor. Biz görüşmeyince şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Görüşmemek olmamalı bence. Yani bir babanın kendi çoluk çocuğunu görme hakkı vardır. Bir çoluk çocuğun da babasını ne olursa olsun ziyaret etme halini, hatırını sorma görevi vardır. Bunları önce bilelim. Yani baba ne kadar asi, ne kadar zalim olursa olsun çocuk ona isyan edemez. İtaat etme ayrı şey, isyan etme ayrı şey. İtaat etmeyebilir, onun söylediği şeyler yanlışsa itaat etmeyebilir. Yanlış şeyler söylüyorsa itaat etmez. Ama isyan edemez. Ve onunla alakasını kesemez. Çünkü onunla baba ve çocuk olma alakası hiçbir zaman kesilmeyecektir. Onu Allah baba yaratmış, öbürünü de ondan doğan çocuk yaratmış. Dolayısıyla hiçbir surette alakasını kesemez. Sormalı halini, hatırını. Ama söylediği şeyler yanlışsa efendim onları yapmak zorunda değil. Ama ona asla ve kat'a isyan da edemez. Bunu önce böyle söyleyelim. Sonra evet, yani babanın özel bir durumu var. Annenin özel bir durumu var insanlar nezdinde. Annenin, cennetin işte hepimizin bildiği gibi cennet annelerin ayakları altındadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El-cennetu tahta aqdamil ummahat. Neden? Yani o kadar eğilmezseniz annenize cennete giremezsiniz demektir. Bunun anlamı. O kadar mütevazi olmalısınız. Ridallahi fi ridal valid ve sakatullahi fi sakatil valide o kema kal. Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı babanın gazabındadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki babanın razı olduğu şeyler Allah'ın razı olduğu şeyler olsun. Kızdığı şeyler de Allah'ın kızdığı şeyler olsun. Ters olmasın baba. Dolayısıyla babaya karşı dikkatli olmak lazım, saygılı olmak lazım. Babanın gazabını, bedduasını almamak lazım. Hatta hadis-i şeriflerde deniyor ki ثَلَاتُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَةٌ. Üç dua vardır ki bunlar makbul dualardır. لَا شَكَّ فِيهِنَّ, yani kesinlikle makbul dualardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. دَعْوَةُ الْوَالِدْ, babanın yaptığı dua. وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرْ, yolcunun duası. وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومْ, ve mazlumun duası. Zulme uğramış bir insanın, haksızlığa uğramış olan bir insanın duası makbuldür diyor ve bunun çeşitli rivayetleri var bu hadis-i şerifin. Dolayısıyla babanın bedduasından kaçınmak, babanın duasını alabilmeye çalışmak lazım. Bu bir. Amma ve lakin beddua demek Allah'ın lanetini, gazabını, cezasını birisinin üzerine göndermek demek. Yani şimdi Allah adil değil mi ki? Allah efendim haklıyı haksızı görmüyor mu ki? Baba olmuş diye Allah'ın gazabını, lanetini, belasını birisine ver ya Rabbi desin, Allah da hemen versin. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey de olmaz. Hatta haksız yere böyle bir şey yaparsa, haksız yere beddua ederse, anne ya da baba haksız yere beddua ederse, Allah görüyor, biliyor, hesap ediyor her şeyi. Haksız yere beddua ederse o beddua döner, kendisine gelir. Yani yapmış olduğu beddualarla Allah'ın laneti, gazabı, cezası, azabı kendisine gelir. Dolayısıyla anneler, babalar da yaptıkları duadan haberdar olmaları lazım. Yanlış yapmamaları lazım. Beddua varken niçin beddua ediyorsunuz ki? Dua edin. Ey babalar, dua edin ey anneler. Kötüyse oğlunuz, kötüyse çocuğunuz, yoldan çıkmışsa Allah'a dua edip belasını vermesini istemediniz dense, ki o zaman da üzüleceksiniz efendim. Allah'tan isteyin, dua edin, hidayet isteyin, sıhhat isteyin, sağlık isteyin, istikamet isteyin. Durmadan isteyin bunu. 10 sene, 20 sene, 30 sene isteyin. Allah'ın bunu geri çevirmeyeceğini göreceksiniz. Sonra yine ilginç bir soru. Kalan dakikalarımız içerisinde onu da vermeye çalışalım. Efendim, bir insanın tedaviyi reddetmesi, yani ilaç ve doktora gitmeyip haline razı olması şer'i şerife aykırı mıdır? Yani dine, şeriate aykırı mıdır diyor. Yani bir hasta, her şey Allah'tan, ben şifayı da Allah'tan bekliyorum, ilaç falan kabul etmiyorum dese, güzel bir şey mi yapmış olur? Bu caiz midir? Önce, sonra güzel bir şey mi yapmış olur? Önce eğer tedavisi mümkün olan hastalıksa caiz değildir. Önce onu söylemiş olalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet dilememizi, tedavi olmamızı isteyen de Efendimiz. Allah hiçbir dert göndermemiştir ki devasını göndermiş olmasın. Fetedave eyyuhannas. O öyleyse tedavi olun ey insanlar diyen de bize. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun kaderle filan alakası yok. Kadere razı olmak. Kaderi biz oluşturuyoruz. Hazreti Ömer'in dediği gibi veba olan bir kasabaya girerlerken efendim Hazreti Ömer, aa burada hastalık var girmeyelim dediğinde birisi, ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz demesi üzerine, evet Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyoruz demiştir. O da kaderdir, o da kaderdir. Yani siz kaderi iradenizle oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla hastalıktan dolayı efendim tedavi olmayan bir insan Allah'ın kaderine rıza gösteriyor filan değildir. Kaderi anlamamıştır, yanlış anlamıştır, kaderiyeci olmuştur. Yanlış bir şey yapmıştır, günah işlemiştir. Hatta bu aslında belki uzun bir soru ama şu kadarla yetinmek zorundayız. Zamanımız doldu. Hatta öyle bir hastalık düşünün ki ölümcül bir hastalık. ölüme götürüyor insanı ve onun tedavisi için etkili olan ilaçlar var ve bunlar belli. Böyle bir şey varken bunları kullanmamak günahtır, haramdır. Hatta insanın kendisini intihar etmesi, kendisini ölüme sürüklemesi anlamına geleceğinden dolayı da aynı zamanda büyük bir günahtır. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ diyor Allah. Kendinizi kendi ellerinizde tehlikeye atmayın. Bunun kader inancıyla, kader inancıyla bir alakası yok. Kaderi yanlış anlarsanız böyle söylersiniz. Oysa gelecek olan olaylarda sebepler etkilidirler ve biz sebepler oluşturmakta Allah bize imkanlar vermiş. Hastalığın olmayacağı bir sebebe sarılırız, kaderimiz öyle olmuş olur. Allah sıhhat afiyet versin, hastalıklarımıza şifa versin. Sizlerin de bizlerin de hepimizin de inşallah, siz de amin diyeyim. Ve bundan sonraki İslam ve hayatta yine inşallah beraber olalım. Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.